Ayrım 10. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 114. AKP'nin bölünmesini engelledi. Durum buyken Deniz Baykal attığı adımla sadece Tayyip Erdoğan'ı siyaseten yaratmadı, aynı zamanda AKP'nin bölünmesini engelledi. İspatlanmayan bir başka iddia ise ABD'lilerin Deniz Baykal'ı öyle davranması noktasında tehdit ettikleriydi. Bütün bu süreçlerde merkez medya yapılanları eleştirmek bir yana alkışladı ve hatta ön açtı. Doğan grubu gazeteleri Hürriyet ile Milliyet, Baykal'a ve CHP'ye baskı kursaydı Deniz Bey'in tersine davranması zor olurdu. Tayyip Erdoğan akıl almaz bir biçimde, kural dışı biçimde başbakan olduktan sonra rövanş süreci başlamış oldu. Avrupa Birliği konusu Erdoğan ve AKP'ye büyük imkanlar verdi. Siyasal İslamcı bir kadro hem içeride hem dışarıda AB sayesinde kendini özgürlükçü olarak tescil ettirdi. O Avrupa Birliği ki Tayyip Erdoğanların o güne kadar şeytanlaştırdığı bir kurumdu. AB de artık AKP'nin tramvayıydı. Onunla istedikleri durağa kadar gidecekler ve sonra ineceklerdi ki bugün olan budur. AB ve kriterleri bağlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kutsalları ve kırmızı çizgileri iğdiş edildi. İslamcıların emperyal misyonu. En önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri hedefe oturtuldu. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının zemin inşası aslında Avrupa Birliği süreciyle başladı. İşte bu süreçte bütün medya AKP'ye kuyruk olup AB'yi cennet misali sundu. Bugün AKP'ye güya muhalif olan neoliberal tayfa o süreçte tam kadro AKP'yi omuzlayıp alkış tuttu. Cumhuriyet ve Atatürk'ten rövanşı hedefleyen siyasal İslamcı güruh da bütün geçmişlerini inkar edip Avrupa Birliği'ne selam durdu ki aynı kesim Tayyip Erdoğan daha başbakan olmadan Beyaz Saray'da ağırlanmasını bile sorgulamayıp bu kabulü sineye çekebilmişti. Bu fotoğraf Türkiye'deki İslamcıların emperyal misyonunu ya da gayri milli oluşlarını ortaya koyuyor. Bundan ötürüdür ki Cumhuriyet kadroları devlet ve millet için iki büyük tehdidi haklı olarak irtica ve bölücülük olarak öne çıkarmıştır. İslamcıların Avrupa Birliği bağlamındaki teslimiyetçi tavrı samimiyetleri bağlamında turnusol kağıdı niteliğindedir. AKP'ye selam duranlar. İslamcıların yanı sıra Ertuğrul Özkök gibi yazarlar bile o dönem AKP'yi özgürlükler şampiyonu ilan etmişti. TÜSİAD bu koraya güçlü bir ses vererek dahil oldu. Peki AKP Avrupa Birliği konusunda samimi miydi? Asla ve kat'a değildi. AKP için esas olan kendi iktidarı ve neslini yaratmaktı. Hedeflenen Atatürk ve Cumhuriyet nesli misali yeni bir AKP nesliydi. Dönüşüm ya da rövanş bu şekilde olacaktı. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi iktidarlarını pekiştirmek adına AB'yi kullandılar. O kadar ki güpegündüz havai fişekler patlattılar. Avrupa Birliği süreci Türkiye'de devletin ayağı düşürülme sürecidir. Erdoğan AB sayesinde eski siyasi aidiyetinden sıyrılıp yeni bir kimliğe erişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin psikolojik hakimiyetini gemledi. Bazılarının anlayamadığı şey Tayyip Erdoğan ile AKP'de ideolojik tutarlılık aranmasıydı. Oysa bu bir metottu. Zira 1990'lı yılların başında kameralar önünde "amaçlarım için gerekirse papaz elbisesi bile giyerim" diyen Erdoğan bunu yıllar önce zaten ortaya koymuştu. 28 Şubat'ın sivil generali Hasan Cemal anında çark edip bu sürecin en büyük militanı ve Tayyip Erdoğan'ın Hasan ağabeyi oldu. Hilmi Özkök ile Denktaş. Bugün Tayyip'i topa tutan Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler de AKP militanı olmuşlardı. 2002-2007 AKP ve Tayyip Erdoğan için hükümet olmaktan iktidar olmaya zemin inşası dönemiydi. Ahmet Necdet Sezer onca birikimsizliğine rağmen yine de böyle bir iktidarın önündeki en önemli setti. Genelkurmay Başkanlığı makamındaki Hilmi Özkök ise AKP'nin en büyük şansıydı. Özkök'e hocam diye hitap eden Erdoğan, TBMM'de yaşanan 1 Mart Irak tezkeresi kazasından sonra Musevi lobisini devreye sokarak ABD ile ilişkilerini tamir etti. Tezkere olayında hakkını teslim ederim. Deniz Baykal iyi bir sınav verdi. Pentagon ise bu hadisenin faturasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kesti. Peşi sıra İstanbul'a gelen ABD Başkanı Bush'un talebiyle Türkiye'ye Kıbrıs için Annan planı dayatıldı. Tayyip Erdoğan ABD istedi diye Rauf Denktaş gibi bir kahramanı refüze etti. Washington'ın kurduğu Kıbrıs'ı peşkeş çekme oyunu Kıbrıslı Rumların onay vermemesiyle bozuldu. 2002-2007 AKP iktidar döneminin en büyük ihaneti ise dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile ABD Dışişleri Bakanı Powell'ın yaptığı gizli anlaşmaydı. İşçi Partisi Genel Sekreteri Hukukçu Nusret Senem 2003'te yapılan o gizli anlaşma bağlamında şu gerekçeleri ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Abdullah Gül'ün ihanet belgesi, gizli hizmet sözleşmesi, Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara. Konu Abdullah Gül hakkında suç duyurusudur. Gizli anlaşmanın içeriği, Abdullah Gül'ün bağışlayıp itiraf ettiği 2 sayfa 9 maddelik gizli planın ayrıntıları şöyledir. 1. Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecek, sınır harekatlarına son verilecek ve PKK'ya askeri harekat için ABD'den izin alınacak. Irak'ın kuzeyinde bulunan bütün Türk birlikleri ve Türk ordusuna bağlı özel kuvvetler Türkiye sınırları içine çekilecek. Türk ordusu bundan böyle hangi gerekçeyle olursa olsun sınır ötesi harekatta bulunmayacak. PKK KADEK'in Türkiye egemenlik alanı dışında takip ve bastırılması harekatlarına son verilecek. Ayrıca PKK KADEK'e karşı Türkiye devletinin egemenlik alanı içinde yapılacak askeri harekatlar için ABD askeri makamlarına bilgi verilecek. 2. Türkiye'ye ambargo ve askeri yaptırım tehdidi. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri PKK KADEK'e karşı ABD askeri makamlarına bilgi vermeden ve izin almadan harekat yapacak olursa, ABD hükümeti Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırım uygulandığı çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecek. Bu durumda ABD gerekli gördüğü ambargo ve silahlı müdahale gibi siyasal ve askeri yaptırımları saklı tutacak. 3. ABD'nin İran ve Orta Doğu harekatlarına aktif destek ve katılım. Türkiye, ABD'nin İran'a ve diğer Orta Doğu ülkelerine karşı uygulayacağı sınırlı askeri harekatlara ABD'nin talep etmesi halinde şartsız olarak üs ve taşıma kolaylıkları sağlayacak, askeri birlik verecek. Türk birliklerinin üst komuta yetkisi ABD komutanlığında olacak. 4. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim. Türk ordusunun asker sayısı ve silah kuvveti ABD'nin uygun bulduğu sayı ve kabiliyete indirilecek. Özellikle tank ve ağır silahların miktarı düşürülecek, savaş uçağı sayısı sınırlanacak. Bütün silah ve cephane bundan sonra ağırlıklı olarak kısa menzilli taktik savunma kavramına, belgede konsept deniyor, göre ayarlanacak. Türkiye'de bulunan ABD ve NATO irtibat subaylarının görev alanları ve yetkileri genişletilecek. 5. Irak'ın kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak. Irak'ın kuzeyinde kurulmuş olan ve sözüm ona Kürdistan adı verilen kukla devlet resmen ilan edildikten sonra Türkiye tarafından da resmen tanınacak. Türk Devleti'nin kukla devletin kuruluşunu savaş nedeni sayan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve bu yöndeki politika ve kararları kaldırılacak. Kuzey Irak, Kürdistan sınırları içinde kalacak olan ve özellikle Kerkük, Musul ve Süleymaniye'deki Türkmenler ABD tarafından güvenli bir şekilde başta Bağdat ve diğer Güney Irak şehirlerine nakledilecek. ABD yetkilileri göç edecek olan tüm Türkmenlere iş olanakları sağlayacak. 6. PKK KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af ve PKK'nın yasallaştırılması. Abdullah Öcalan ve diğer 4 lideri dışında bütün PKK KADEK yönetici ve elemanlarına geniş kapsamlı af çıkarılacak. Etnik grupların yasal siyasete katılmaları önündeki bütün yasal kısıtlamalar ve engeller kaldırılacak. Af yasasıyla bağlantılı olarak PKK KADEK'e yasal siyaset düzleminde yer alma olanağı sağlanacak. Hapiste veya dağda bulunan yöneticilerin siyasal mücadeleye katılmaları için gerekli hukuki ve siyasal önlemler alınacak ve uygulanacak. 7. Güneydoğu belediyelerine özerklik ve federasyona geçiş. Kamu reformu yasası ve yeni yerel yönetim yasaları hızla çıkartılarak Türkiye'deki Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir ve kasabaların belediyelerinin özerkleşmesi süreci kararlı olarak yürütülecek. Türkiye 4 yıl içinde uygulanacak bir planla üniter devlet yapısını terk ederek federasyona geçecek. 8. Kıbrıs'a denktaş devre dışı bırakılacak, Annan planı küçük değişikliklerle uygulanacak ve Ege'de Yunanistan'ın taleplerine esnek tavır alınacak. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Arafat modeli denen uygulamayla devre dışı bırakılarak Kıbrıs'ta Annan planı bazı küçük değişikliklerle hayata geçirilecek. Ege kıta sahanlığı konusunda Türkiye Yunan doktrinine daha esnek davranacak. Türk jetlerinin uçuş alanı daraltılacak, sık sık ortaya çıkan it dalaşı sorunu Yunanistan rahatsız edilmeden çözülecek. 9. Ermenistan'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması. Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirilecek ve iyileştirilecek. Sınır ticaretinde Ermeniler lehine düzenlemeler yapılacak. Ermenilerin Türkiye'ye gezilerindeki bazı kısıtlamalar kaldırılacak. Tarihe geçecek çok önemli bir belge olan bu suç duyurusunun içeriğinde görüldüğü gibi AKP ile beraber Türkiye yeni Sevr'in kıskacına alınmış ve ülke yıkım sürecine dolu dizgin gitmeye başlamıştı. Tayyip'in güç gösterisi. Tayyip Erdoğan'ın ilk güç gösterme girişimi ve şovu ise uzanlarla başlar. Yukarıda ayrıntılarını sunduğumuz gibi hem ABD desteği hem de Cem Uzan'ın ardı ardına yaptığı fevriliklerle sevilmeyişi Tayyip Erdoğan'ın bu operasyonu yapmasını kolaylaştırdı. Uzanlarınki gibi bir ticari imparatorluğun tasfiye edilmesi ya da haritadan silinmesi Tayyip Erdoğan'ın güçlenmesine zemin hazırladı. Ürkek özel sektör o güne kadar çok çekinmediği Tayyip Erdoğan'a karşı artık çok daha dikkatli olmaya başladı. Bu arada Uzan'ın medyası yani Star TV ile Star gazetesi eşyanın tabiatı gereği TMSF'ye geçti ki bunun anlamı iktidarın kontrolü demekti. TRT ve TMSF olayıyla beraber AKP adım adım kendi kontrolünde olan bir medya oluşturmaya başladı. Cem Uzan'ın Star gazetesi 8 milyon dolar gibi çok komik bir paraya AKP yandaşı Kıbrıslı bir iş adamına satıldı. Medyada AKP yapılanması. Bilahare gazete Hasan Doğan, Fettah Tamince ikilisinin oldu. Star gazetesinin yeni sahipleri bu arada Kanal 24 televizyonunu kurdular. Akabinde Tevhid Karakaya ismi sahip göründü. Derken 2009'da Ethem Sancak yeni patron oldu. Sancak'tan sonra da Azeri Sokar grubu. Tekrar Fettah Tamince derken Ethem Sancak kısa bir süre önce Star ile Akşam grubunun tamamına sahip oldu. Akşam grubunun hikayesi farklı ve onu ileride sunacağız. Star gazetesini alan iş adamlarının ortak özelliği Tayyip Erdoğan'a çok yakın olmalarıdır. Fettah Tamince ünlü Rixos otellerinin sahibi olan malum iş adamı. Tayyip Erdoğan bir dönem tatilini onun otellerinde yapardı. Bir süre önce vefat eden Hasan Doğan ise yakın aile dostu. Bir dönem ortak görünen Tevhid Karakaya eski Refah Partili Erzincan mebusu bir iş adamı. Sokar ise hükümetle işi çok olan yabancı bir petrol gaz şirketi. Eski Mao'cu Şems Ethem. Peki Ethem Sancak mı? Eski Mao'cu, şimdilerde Tayyip sevdalısı. Ona anam babam, eşim çocuklarım feda olsun diyor. Erdoğan'ın Allah'ın 300 yılda bir nasip ettiği bir lider olduğu iddiasında. Tayyip Erdoğan'a olan sevdasını saklamıyor ve bunu Mevlana ile Şems'in aşkına benzetiyor. Arap kökenli, Siirtli, her Arap gibi Seyyid yani peygamber soyundan olduğunu iddia ediyor. AKP'ye ilk dönem katılıp adım adım zirveye çıkanlardan, BMC'yi TMSF'den akıl almaz imkanlarla satın alan bir girişimci. İleride sık sık karşılaşacağımız Ethem Sancak şimdilerde Tayyip Erdoğan'ın en çok güvendiği birkaç isimden biri. Star gazetesi bu şekilde yandaş iş adamları tarafından satın alınırken Star TV herkese açık bir ihaleyle Doğan grubuna satıldı. 2002-2007 iktidar döneminde Aydın Doğan ile Tayyip Erdoğan arasında bugünkü gibi bir hasımlık yoktu. Tersine aradaki isim Cüneyt Zapso vasıtasıyla iyi ilişkiler kurmuşlardı. Bu arada Doğan Yayın Holding 2006'da hisselerinin %25'ini Alman Axel Springer AG'ye satarak uluslararasılaştı. Adı geçen Alman şirketi İsrail'le iyi ilişkileriyle tanınıyordu. Yalçıntaş'tan Tayyip'e TGRT isyanı. 2002-2007 sürecinde ilk defa yabancı sermaye medyamıza girdi. Yahudi Murdoch televizyon kanalı satın aldı. Siyonist dünyanın baronlarından Murdoch'un aldığı o kanal ilginçtir sabah Kur'an okuyarak açılıp gece İstiklal Marşı ile kapanan TGRT idi. Evet, mütedeyyin insanlara Müslüman bir kanalımız olsun diye bileğindeki bilezikleri çıkarıp vererek kurulan TGRT, Musevi medyasına dahil edilmişti. Bu satışı özendiren ise yaptığı yasal düzenlemeyle AKP iktidarı da Tayyip Erdoğan'dı. O dönem AKP milletvekili olan Profesör Nevzat Yalçıntaş, parlamentoda kürsüye çıkarak partisinin yaptığı bu düzenlemeye karşı çıktı. Yalçıntaş kürsüden iner inmez Başbakan Erdoğan tarafından yanına çağrıldı. ''Hoca nedir senin bu yaptığın?'' ''Neyi kastettiniz Sayın Başbakanım?'' ''Bacın yani Emine Erdoğan aradı. Ben izleyemedim. Kürsüden bizi eleştirmişsin.'' ''Efendim TGRT'nin yabancı sermayeye satışına karşı çıktım.''
''Niye karşı çıktın?''
''Efendim yabancı sermaye televizyon ile evimize girer ise bu toplum nereye gider?''
''Bir şey olmaz hoca, merak etme.''
Nevzat Hoca'nın ekrandan aktardığı bu diyalog sonrasında TGRT satıldı, adı Fox TV oldu. TGRT paraları nerede? Bu şekilde muhafazakar bir kanal, muhafazakar iktidar sayesinde Yahudi bir grubun eline geçti. Ve heyhat, onlarca yıl Siyonizm naraları atıp istismarlar yapan İslamcılar bu yapılana zerre kadar itiraz etmedi. Oralı bile olmadı, sineye çekti. Peki Enver Ören satıştan aldığı parayı borçlu olduğu İhlas Finans Mudilerine mi dağıttı? Hayır, dağıtmadı. İhlas'ın hala o mağdur yetimlere yüzlerce milyon dolarlık borcu söz konusudur. İlginçtir, 13 yıldır iktidarda olan Tayyip Erdoğan da o sorunu çözmemiştir. Mücahit Ören yeni yeni saray ve yıllar satın alırken bu insanlara olan borcu hiç sorulmamış, İhlas'ın yaptığı dolandırıcılık hiç gündeme getirilmemiştir. 2002-2007 arasında sorgulanması gereken bir hadise de Telekom'un özelleştirilmesi ve AVEA olayıdır. Devletin bu en stratejik kurumu birkaç yıllık kârı karşılığında Lübnanlı Hariri ailesine adeta peşkeş çekilmişti. Sözde değil özde layık. AKP iktidarının medya ve devleti asıl fetih taarruzu iktidarının ikinci döneminde başlamıştır. 2007'ye yaklaşıldığında AKP kan kaybetmeye başlamıştı. Doğru Yol Partisi Mehmet Ağar da yükseliyordu. AKP'den kopup ANAP'a genel başkan olan Erkan Mumcu'nun muhalefeti de karşılık buluyordu. Siyasi gündem ise Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Bu seçim bağlamında 367 üyenin TBMM'de hazır olma şartı anayasal olarak haftalarca tartışıldı. Bu arada Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın Cumhurbaşkanı olacak isim sözde değil, özde layık olmalı beyanı sürece müdahale olarak yorumlanıp istismar edilmeye çalışıldı. Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olma süreci de sancılıydı. Yüksekova savcısının kendisi hakkında iddianame hazırlama tezgahına şahit olundu. Peşi sıra Akit gazetesi Büyükanıt'ın şehit olan subay babasını Yahudi diye lanse etti. Ağar ve Mumcu'ya abluka. Büyükanıt buna rağmen Ahmet Necdet Sezer'in de katkısıyla teamüle uygun olarak Genelkurmay Başkanı oldu. O süreçte askerin AKP iktidarına karşı açıktan menfi bir tutumu vardı. Komutanlar Hilmi Özkök'e rağmen Annan planı bağlamında tepkilerini seslendirip Rauf Denktaş'la beraber etkinliğe katıldılar. Cumhurbaşkanlığı seçimi 367 engeline takılınca AKP seçim düğmesine bastı. Seçim öncesi ise iki büyük operasyona şahit olundu. Birincisi DYP ile ANAP'ın bütünleşmesi ya da ortak seçime girmesini engellediler ki buna engel olunmasaydı AKP'nin tek başına iktidarı bitecekti. Bu süreçte hem Mehmet Ağar hem de Erkan Mumcu'nun üzerinde müthiş baskılar kuruldu. Sonunda da herkesin %20'yi kesin geçer dediği bu ittifak bozuldu. İttifakın bozulması bağlamında Ağar Mumcu'yu, Mumcu da Ağar'ı suçlarken taraflar hakkında bir sürü iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların arasında tehdit bile vardı. Buna göre Mehmet Ağar Susurluk'la, Erkan Mumcu ise Nazlı Ilıcak'ın ifadesiyle Turizm Bakanlığı esnasında Bodrum Güvercinlik'te gerçekleştirdiği turizm arazileri tahsisiyle korkutulmuştu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 125.